Ayrım 6.
Ama o güne kadar izin ver de birbirimizle iyi geçinmeye bakalım. Onun, yani Kamaswami'nin ekmeğini yediğini Siddhartha'ya kabul ettirmeye yönelik çabaları da boşa gitmişti tüccarın. Siddhartha kendi ekmeğini yiyor, daha doğrusu her ikisi de başkalarının ekmeğini, herkesin ekmeğini yiyordu. Siddhartha, Kamaswami'nin kaygı ve tasalarına asla kulak asmıyor, Kamaswami'nin tasa ve kaygıları da tükenmek bilmiyordu. Bir iş var da başarısızlıkla sonuçlanacak mı görünüyordu? Bir yere yollanan mal yolda kaybolmuşa, borçlulardan biri borcunu ödemeyeceğime benziyordu. Kamaswami, tasa ya da öfke bildiren sözcükler sarf etmenin, kaşlarını çatıp surat asmanın, doğru dürüst uyku uyuyamamanın yararlı olduğuna çalışma arkadaşı Siddhartha'yı inandıramıyordu bir türlü. Kamaswami bir defasında başına kakarak bildiği her şeyi kendisinden öğrendiğini söyleyince Siddhartha şöyle cevap verdi buna. Böyle şakalar yaparak benimle eğlenme lütfen. Senden balık dolu bir sepete ne fiyat biçileceğini, birine verilen borç para karşılığında ne kadar faiz alınacağını öğrendim. Bunlar senin uzmanlık alanına giren konular. Ama düşünme sanatını sen öğretmedin bana, dostum Kamaswami. Onu sen benden öğrenirsen daha iyi olur. Gerçekten de Siddhartha'nın gönlü ticarette değildi. Ticaret işi Kamala için gerekli parayı sağlamada bir araçtı ve ihtiyacından çok daha fazlasını da bu yoldan kazanabiliyordu. Bunun dışında Siddhartha'nın ilgi ve merakını uyandıran işleri, meslekleri, tasa ve kaygıları, eğlenceleri ve budalalıkları daha önce kendisine ay kadar, yıldızlar kadar yabancı ve uzak insanlardı yalnız. Bütün bu insanlarla konuşmanın, onlarla bir arada yaşamanın, onlardan bir şeyler öğrenmenin ne kadar kolay üstesinden geliyorsa, arada kendisini onlardan ayıran bir şey bulunduğunun o kadar açık seçik bilincine varıyordu ve bu da samanalıydı. Aynı zamanda hem sevip hem aşağıladığı insanların çocuksu ya da hayvansı bir yaşam sürdüğünü görüyordu. Çalışıp didindiğini görüyordu onların. Karşılığında ödedikleri ücrete hiç de değmeyecek nesneler uğrunda, para, pul, küçük hazlar, küçük payeler uğrunda acı çektiklerini, saçlarını ağarttıklarını görüyor, birbirlerine veriştirip hakaretler yağdırdıklarını, bir samananın gülüp geçtiği ıstıraplardan dolayı ahvah ettiklerini, bir samananın hiç duyumsamadığı yokluk ve yoksunluklardan etkilendiklerini görüyordu. Bu insanların kendisine buyur edip sundukları her şeye kucak açıyordu. Kendisine keten bezi satmak isteyen tüccarları güler yüzle karşılıyor, borç para almaya gelenleri güler yüzle, kendisine koca bir saat yoksulluklarının öyküsünü anlatan, oysa bir samananın yarısı kadar bile yoksul sayılmayan dilencileri güler yüzle karşılıyordu. Kendisini tıraş eden uşağa nasıl davranıyorsa, diyelim muz alırken kendisinden 3-5 kuruş fazla para sızdırmasına bilerek ses çıkarmadığı sokak satıcısına nasıl davranıyorsa, yabancı ülkelerden gelmiş varlıklı iş adamlarına da öyle davranıyordu. Kamaswami kendisine gelip tasa ve kaygılarından dolayı sızlanacak ya da belli bir iş nedeniyle suçlamalar yöneltecek oldu mu, merakla ve neşeli bir yüzle kendisini dinliyor, hayretle karşılıyor söylediklerini, onu anlamaya çalışıyor, zorunlu bulduğu ölçüde hak veriyor kendisine, sonra ona sırtını çevirip kendisiyle konuşmak için bekleyenlerden sırada kim varsa ona dönüyordu. Pek çok da kişi vardı ondan mal alıp mal satmaya gelen, onu dolandırmaya, onun ağzını aramaya gelen, pek çok kişi vardı merhametine sığınan, pek çok kişi ona akıl danışan. Kimilerine akıl veriyor, kimilerine acıyor, kimilerine bağışta bulunuyordu. Kimilerince küçük çapta dolandırılmasına ses çıkarmıyor, bütün bu oyun ve herkesin bu oyunu canla başla oynaması tıpkı bir zaman tanrılar ve Brahman gibi kurcalayıp duruyordu kafasını. Bazen bağrının derinliklerinden can çekişen hafif bir ses geliyordu kulağına. Ses öyle hafiften yakınıyordu ki Siddhartha zor işitebiliyordu. Her defasında garip bir ömür sürdürdüğünü, tümü de yalnızca oyun olan pek çok şey yaptığını, neşe ve bazen haz içinde vakit geçirmesine karşın, gerçek hayatın kendisine hiç dokunmaksızın yanı başından akıp gittiğini düşünüyor, bir saat kadar bunun bilinci içinde yaşıyordu. Bir top oyuncusu nasıl toplarla oynarsa, o da işleriyle ve çevresindeki insanlarla oynuyor, bu insanları seyrediyor, onlarla eğleniyordu. Gel gelelim, bütün yüreğiyle ve varlığının derinliklerinden kaynayan Pınar'la işin içinde değildi. Söz konusu Pınar adeta kendisinden uzak bir yerlerde akıp gidiyor, göze görünmeden boyuna sürdürüyordu akışını. Onun yaşamıyla hiçbir alıp vereceği kalmamıştı. Böyle düşünceler karşısında birkaç kez irkildi. Siddhartha, günlük yaşamın bütün o çocuksu uğraşlarına ben de kendimi vererek bütün kalbimle katılsam, ben de gerçekten yaşasam, gerçekten bir şeyler yapsam, gerçekten yaşayıp hayattan kam alsam, böyle bir seyirci gibi hayatın yanı başında durup dikilmesem diye geçirdi içinden. Ama her defasında dönüp dolaşıp yine Kamala'ya yollanıyor, sevişme sanatını öğreniyor ondan, verme ve almaların başka her yerdekinden çok bir tek şeye dönüştüğü şehevi hazların okulunda öğrenciliği sürüyordu. Kamala'yla sohbet ediyor, ondan yeni bir şeyler öğreniyor, ona akıl verip ondan akıl alıyordu. Kamala, bir zaman dostu Govinda'nın kendisini anladığından daha iyi anlıyordu onu. Kendisine Govinda'dan daha çok benziyordu. Siddhartha bir ara şöyle dedi Kamala'ya. Sen de benim gibisin. İnsanların büyük çoğunluğundan farklısın. Kamala'sın sen. Yalnızca Kamala. İçinde dingin bir yer, sığınılacak bir yer var. Ne zaman istersen benim gibi buraya çekilebilir, kendini kendi evinde hissedebilirsin. Pek az insanda vardır bu. Oysa herkes buna sahip olabilir. Bütün insanlar akıllı değil diye cevapladı Kamala. Hayır dedi Siddhartha. Akıllılıkla ilgisi yok bunun. Örneğin Kamaswami de benim kadar akıllı. Ama böyle bir sığınak yok içinde. Oysa bazı insanların küçük çocuklarınki kadardır aklı. Öyleyken böyle bir sığınak vardır kendilerinde. İnsanların büyük çoğunluğu Kamala düşen bir yaprak gibidir. Katılıp gider rüzgarın önüne. Havada süzülür. Dönüp durur, sağa sola yalpalar vurarak iner yere. Pek az kişi de vardır, yıldızlara benzer, belli bir yörüngede ilerler durur. Hiçbir rüzgar varamaz yanlarına. Kendi yasalarını ve izleyecekleri yolu kendi içlerinde taşırlar. Tanıdığım pek çok bilgin ve samana arasında bir tanesi işte böyle kusursuz biriydi. Asla unutamayacağım kendisini. Gotama idi bu ulu kişi. Bu da öğretisinin müjdeleyicisi Gotama. Binlerce öğrenci her gün öğretisini dinliyor, her an kurallarını izliyor onun ama hepsi de düşen yapraklardan farksız öğretiyi ve yasayı içlerinde taşıdıkları yok. Kamala Siddhartha'ya baktı gülümseyerek. Yine ondan söz etmeye başladın. Kafanda yine samana düşünceleri var. Siddhartha sustu. Sevi oyununu oynamaya koyuldular. Kamala'nın bildiği 30 ya da 40 değişik oyundan birini. Kamala'nın vücudu bir jaguarınki kadar çevik, bir avcının yayı kadar esnekti. Ondan sevi sanatını öğrenen birini pek çok hazla, pek çok gizle donatıyordu. Uzun zaman Siddhartha ile oynadı Kamala. Onu cezbedip kendisine çekti, onu itip uzaklaştırdı kendinden, zorladı onu, sarıp sarmaladı, ustalaşmasının hazzına vardı onun. Sonunda Siddhartha yenik düştü ve bitkinlik içinde Kamala'nın yanı başında dinlenmeye koyuldu. Kamala üzerine eğildi Siddhartha'nın, yüzüne baktı uzun uzun, yorgun gözlerinin içine baktı. Düşüncelere dalmış, sen şimdiye kadar gördüğüm sevgililerin en iyisisin dedi. Başkalarından daha güçlüsün, daha esnek vücutlu ve daha arzulu. Benim sanatı iyi öğrendin Siddhartha. Bir gün yaşlanırsam senden bir çocuğum olsun isterdim. Ama yine de sevgilim bir samana kaldın sen. Beni sevmiyorsun. Hiç kimseyi sevmiyorsun, doğru değil mi? Olabilir diye cevapladı Siddhartha yorgun. Ben de senin gibiyim. Sen de sevmiyorsun. Yoksa bir sanat olarak sevgiyle nasıl uğraşabilirsin? Bizim gibileri belki sevemez Çocuk insanlar yapabilir bunu. Bu onların gizidir. Sansara. Uzun zaman Siddhartha dünyanın yaşamını, hazlar ve zevklerin yaşamını yaşamış ama hiçbir zaman bu yaşamın içinde yer almamıştı. Samanalıkla geçen o ateşli yıllarda öldürdüğü duyuları yeniden hayata açmıştı gözlerini. Siddhartha zenginliğin tadını tatmış, şehvetin tadını, güç ve kudretin tadını tatmıştı. Öyleyken uzun süre içten içe samana kalmış, Kamala bu akıllı kadında bunu doğru olarak sezmişti. Düşünme, bekleme, oruç tutma becerisidir ki her zaman yönlendirmişti hayatını. Her zaman bu dünyanın insanları, bu çocuk insanlar kendisine yabancı kalmıştı, kendisinin onlara yabancı kaldığı gibi tıpkı. Yıllar geçmiş, çevresi mutlulukla sarılmış Siddhartha onların geçip gittiğini pek fark etmemişti. Varlıklı biri olup çıkmıştı sonunda. Hanidir kendine ait bir evi vardı, kendi uşakları ve kent dışında ırmak kıyısında bir bahçesi vardı. İnsanlar ondan hoşlanıyor, paraya ya da öğüde ihtiyaç duydular mı kalkıp ona geliyorlardı. Ama Kamala dışında kendisine yakın kimse yoktu. Bir zaman gençliğinin doruk noktasında Govinda'dan ayrıldıktan, Gotama'nın vaazını dinledikten sonraki günlerde yaşadığı o yüce, o yaman uyanış, o gerilimli bekleyiş, öğretisiz ve öğretmensiz geçen o başı havada yalnızlık, gönlündeki tanrısal sesi işitmeye karşı duyduğu o yumuşak eğilim giderek bir anıya dönüşmüş, geçmişe karışmıştı. Bir zaman yanı başında akan, bir zaman kendi içinde çağıldayan kutsal pınar şimdi uzağındaydı. Hafiften sesi duyuluyordu. Samanalardan öğrendiği, Gotama'dan öğrendiği, Brahman babasından öğrendiği pek çok şey uzun süre kaybolmadan kalmıştı içinde. Aşırılığa kaçmadan yaşamalar, düşünmelerden zevk almalar, kimi saatlerde meditasyon yapmalar, ne vücut, ne bilinç sayılan nefse bu ezeli ve ebedi bene ilişkin gizli bilgiler bunlar arasındaydı. Öğrendiklerinin bazısı kendisinde kalmış ama zamanla birer birer varlığının derinliklerine gömülerek üzerleri toz toprakla örtülmüştü. Çömlekçinin bir kez çevrilen kasnağı nasıl uzun süre dönüp durur, ancak yavaş yavaş yorulup dönmesine son verirse, Siddhartha'nın ruhunda da çilekeşliğin kasnağı, düşünmenin, ayırt etmenin kasnağı uzun süre dönmesini sürdürmüş, hala da sürdürüyordu ama yavaş dönüyordu artık. Duraksayarak dönüyordu ve durması yakındı. Yavaş yavaş can çekişen bir ağaç gövdesine rutubetin yavaş yavaş sızması, onu doldurup çürütmesi gibi dünya ve miskinlik de Siddhartha'nın ruhuna yavaş yavaş sızmış, onu doldurup ağırlaştırmış, onu yorgun düşürmüş, onu gözünden uyku akar duruma sokmuştu. Ama buna karşılık duyuları bir dirimsellik kazanmış, pek çok şey öğrenmiş, pek çok şey görüp yaşamıştı. Siddhartha ticareti öğrenmiş, insanları etkisi altına almayı, kadınlarla gönül eğlenmeyi öğrenmişti. Şık giysiler giymeyi, uşakları sağa sola koşturmayı, ıtırlı sularda yıkanmayı öğrenmişti. İncelik ve özenle hazırlanmış yemekleri yemeyi, balığı, eti, kuş etini, baharatları ve tatlıları geri çevirmeyerek tıkanmayı öğrenmiş, insanı miskin ve unutkan yapan şaraplar içmeyi öğrenmişti. Zar oyunlarını ve satranç oynamayı öğrenmişti ayrıca. Dansözleri seyretmeyi, kendisini tahtirevanda taşıtmayı, yumuşacık yataklarda yatmayı öğrenmişti. Ama yine de kendisini başkalarından farklı ve başkalarından üstün hissetmekten bir türlü vazgeçmemişti. Başkalarına biraz alayla, biraz alaylı bir küçümsemeyle bakmıştı hep. Bir samananın kendilerini dünyaya adamış insanlara karşı beslediği bir küçümsemeyle, ne zaman Kamaswami hastalansa, kızıp öfkelense, kendisini aşağılanmış hissetse, işle ilgili tasa ve kaygılara kaptırsa kendini, Siddhartha durumu hep alayla karşılamıştı. Ama geçip giden ekin mevsimleri, geçip giden yağmur mevsimleriyle Siddhartha'nın alaycılığı da yavaş yavaş ve farkına varılmaksızın yorgun düşmüş, üstünlük duygusunun sesi kısılmıştı biraz.
Bir yandan serveti giderek büyürken o çocuk insanların kimi özelliklerini yavaş yavaş kendine mal etmiş, onların yok çocuksuluklarından ve korkularından birazı kendisine geçmişti. Öyleyken bu insanlara imreniyor, onlara ne çok benzerse içindeki imrenme duygusu da o kadar büyüyordu. Onlarda bulunup kendisinde eksik olan bir şey vardı. Bu yüzden imreniyordu onlara, bu insanların hayatlarına verdikleri öneme, sevinç ve korkuları coşkuyla yaşamalarına, o bitip tükenmeyen sevdalanmalarındaki ürkek ama tatlı mutluluğa imreniyordu. Kendi kendilerine, kendi kadınlarına, çocuklarına, onura ya da paraya, planlara ya da umutlara sürekli sevdalanmış durumdaydı bu insanlar. Ama Siddhartha bunu, özellikle bunu, bu çocuksu sevinci ve çocuksu budalalığı öğrenmemişti onlardan. İnadına kendisinin de aşağıladığı tatsız bir davranış öğrenmişti. Sık sık öyle oluyordu ki eğlenceyle geçirilen bir gecenin sabahında hayli zaman yataktan çıkmıyor, üzerinde bir sersemlik ve yorgunluk hissediyordu. Çokluk öyle oluyordu ki Kamaswami kendi dertleriyle başını ağrıttı mı sinirlenip sabırsızlanıyordu. Bir zar oyununda kaybetse attığı kahkaha fazla yüksek perdeden çıkıyordu çokluk. Yüzünde başkalarının yüzündekinden daha zeki ve ruhani bir ifade vardı ama seyrek gülüyordu bu yüz. Varlıklı insanların yüzünde pek sık rastlanan özellikleri, hoşnutsuzluğu, hastalıklı görünümü, keyifsizliği, miskinliği, sevgiden yoksunluğu birer birer alıp benimsiyordu. Zenginlerin ruhlarındaki hastalık yavaş yavaş biniyordu tepesine. Yorgunluk bir tül, ince bir sis gibi yavaş yavaş üzerine çöküyordu Siddhartha'nın. Günden güne biraz daha yoğun, aydan aya biraz daha bulanık, yıldan yıla biraz daha ağır. Yeni bir giysi zamanla nasıl eskirse, zamanla güzel rengini yitirir, üzerinde rekeler belirir, buruşuk kırışır, etek uçları örselenir, kimi yerlerde tatsız püsküller oluşursa, Govinda'dan ayrıldıktan sonra Siddhartha'nın yaşamaya başladığı yeni yaşamda eskimiş, yıllar geçtikçe rengini ve parlaklığını yitirmiş, üzeri lekelenip buruşukluk ve kırışıklıklarla kaplanmıştı. Aslında gizli saklı olmakla beraber sağda solda düş kırıklığı ve tiksinti şimdiden öne çıkmış kendisini gözlüyordu. Ama Siddhartha farkında değildi bunun. Fark ettiği tek şey vardı. Bir zaman içinde uyanıp kendisine parlak günlerinde izleyeceği yolu gösteren aydınlık ve güvenilir sesin susmuş olmasıydı. Dünya onu avucuna almış, zevk, iştiyak, miskinlik ve nihayet kötü huyların her vakit en aptalcası görüp kendisinden çok nefretle baktığı ve alay ettiği açgözlülük onu ele geçirmişti. Ayrıca mal, mülk ve servet hırsı da yakasına yapışmış, bir oyun, bir süs olmaktan çıkıp bir zincire, bir yüke dönüşmüştü. Siddhartha hepsinden bayağı bu kötü huyu tuhaf ve hileli bir yoldan zar oyunlarıyla edinmişti. Çünkü yüreğinde samanalığa son vereli beri para ve değerli eşya karşılığı oynadığı oyuna, daha önce çocuk insanların bir alışkanlığı görüp umursamadığı ve gülümseyerek baktığı kumara giderek artan bir hırs ve tutkuyla sarılmıştı. Yaman bir oyuncuydu. Kendisiyle oyun oynamaya cesaret eden pek az kişi vardı. Öyle ufak şeylere oynamıyordu çünkü. Gönlündeki bir gereksinimden oynuyordu kumarı. Rezil parayı kaybedip çarçur etmek kendisini öfkeyle karışık bir sevince boğuyordu. Zenginliğe, ticaretle uğraşanların taptığı bu puta karşı küçümsemesini başka hiçbir yoldan daha belirgin ve daha alaylı gösteremezdi. Dolayısıyla yüksek ve acımasızca oynuyor, kendi kendinden nefret ederek, kendi kendisiyle alay ederek sürüyle para kazanıyor, sürüyle para kaybediyor, paradan, mücevherden, yazlıktan oluyor, yeniden kazanıyor bunları, yeniden kaybediyordu. Zar atarken, ortada dönen paranın yüksekliğiyle kalbi çarparken duyduğu korkuyu, o müthiş ve soluksuz bırakan korkuyu seviyor, sürekli yeniden tatmaya çalışıyor onu, sürekli büyütmeye çalışıyor, yalnız bu duygudadır ki kendi doymuş, pörsümüş, yavanlaşmış yaşamının ortasında mutluluğa, esrikliğe benzer, yücelmiş bir yaşama benzer bir şeyler hissedebiliyordu. Ve her yüklü kayıptan sonra yeni zenginliklerin planını yapıyor, Kendini eskisinden büyük bir çabayla ticaret işine veriyor, borçluları daha çok sık boğaz edip ödemeye zorluyordu borçlarını. Çünkü ileride de kumar oynamak, ileride de kaybetmek, ileride de zenginliğe karşı küçümsemesini açığa vurmak istiyordu. Siddhartha, kaybettiği zamanlar serin kanlılığını eskisi gibi koruyamıyor, eli ağır borçlulara karşı eskisi gibi sabır gösteremiyordu artık. Dilencilere karşı iyi kalpliliğini elden çıkarmış, bağış için gelenlere bağışta bulunmaktan, borç isteyenlere borç vermekten zevk almaz olmuştu. Bir zar atışta kucakla para kaybetmekle kalmayıp, üstelik buna gülen Siddhartha, ticaret işinde daha katı ve cimri birine dönüşmüştü. Geceleri bazen para görüyordu düşünde. Ve bu çirkin büyüden her uyanışında yatak odasının aynasına bakıp yüzünü yaşlanmış ve çirkinleşmiş bulduğu her seferinde utanç ve tiksinti üzerine her çullanışta kaçmayı sürdürüyor, kaçıp yeni talih oyunlarına, şehvetin ve şarabın uyuşturucu etkisine sığınıyor, oradan dönüp servet edinme, para biriktirme dürtüsünün eline bırakıyordu kendini. Bu kısır döngüde dönüp dolanıp durmaktan yorgun düşüyor, yaşlanıp kocuyor, hastalanıyordu. Derken gördüğü bir düş uyardı kendisini. Akşamı Kamala'nın yanında onun güzelim koruluğunda geçirmişti. Ağaçların altında oturup sohbet etmişler. Kamala düşündürücü sözler söylemişti. Arka planda bir hüznü ve yorgunluğu gizleyen sözler. Kamala, Gotama'dan söz etmesini istemişti Siddhartha'dan. Gotama'nın gözlerinin ne kadar berrak, ağzının ne kadar sessiz ve güzel, gülümsemesinin ne sevecen, yürüyüşünün ne dingin olduğunu dinlemeye bir türlü doyamamıştı. Ulu Buda'dan uzun uzun söz etmişti Siddhartha. Sonunda Kamala iç geçirerek şöyle demişti. Günün birinde, belki pek yakında, ben de Buda'nın peşine takılacağım. Benim bahçeyi armağan edeceğim kendisine, onun öğretisine sığınacağım. Ama bu sözlerin ardından Siddhartha'yı tahrik ederek bir sevi oyununa başlatmış, onu acılı bir coşkuyla kendine bend etmişti. Isırmalar ve gözyaşları arasında sanki bu boş, bu geçici hazdan en son tatlı damlayı sıkıp almak ister gibiydi. Şehvetin ölüme bu kadar yakın olduğunu hiç daha böylesine tuhaf şekilde anlamamıştı Siddhartha. Sevi oyunundan sonra Kamala'nın yanı başına uzanıp yatmıştı. Kamala'nın yüzü pek yakındı kendisine ve Kamala'nın gözlerinin altında ve ağız köşelerinin bitiminde şimdiye kadar görülmedik bir açık seçiklikle ürkütücü bir yaz okumuştu. İnce hatlarla yazılmış bir yazıydı. Hafif kırışıklıklardan oluşuyor, güz mevsimini ve yaşlanmayı akla getiriyordu. Zaten kendi siyah saçlarının arasında yer yer ağarmış saç telleri de gözünden kaçmamıştı, henüz kırkına varmamış Siddhartha'nın. Kamala'nın güzel yüzünde yorgunluk okunuyordu. İç açıcı bir hedefe ulaşmak için uzun bir yol yürümenin verdiği yorgunluktu bu. Yorgunluk okunuyor yüzde, yeni başlayan hazan mevsimi okunuyor, gizli tutulmuş, henüz söze dökülmemiş, belki bilincine bile varılmamış bir korku okunuyordu. Yaşlanmaktan korku, hazan mevsiminden korku, ölecek olmaktan korku, Siddhartha göğüs geçirerek veda edip Kamala'dan ayrılmıştı. Ruhu sıkıntıyla dolu, saklanıp açığa vurulmamış korkuyla dolu. Eve giden Siddhartha geceyi dansözlerle oturup şarap içerek geçirmiş, meslektaşları arasında onlara üstün biri gibi davranmıştı.